Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gönül Sohbetleri programı başladı. Programımızı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Kemal Öktem sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den var. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkürler. Hayırlı cumalar diliyorum.
Biz de hayırlı cumalar diliyoruz dinleyicilerimize. Bugün canlılara merhameti konuşacağız. Hı hı. Başlayalım hocam.
Şimdi tabii böyle bir konu içinde bulunduğumuz mevsim açısından da önem arz eden bir konu. Hakikaten çok elhamdülillah soğuk bir kış geçiriyoruz. Bol karlı, bol rahmetli bir kış Türkiye olarak. Eminim yeryüzünün farklı coğrafyalarında şu anda bazen bazı yerlerde yaz, bazı yerlerde kış benzer şekilde devam ediyor. Ama şu var ki biz yeryüzünü son halkasını oluşturuyoruz insan olarak. Yeryüzünde bizden önce Cenab-ı Hak farklı varlıklar yaratmış. Onlara bu yeryüzünde yaşama imkanı vermiş. Bu halkanın son varlığı ve seçkin varlığı olarak da bizleri yaratmış. Hı hı. Bizim içimizden de bize rehberlik edecek peygamberler seçmiş. Ve o peygamberlerin de sonuncusu olarak bizim peygamberimizi göndermiş. İşte o peygamber... gönderiş gerekçesini açıklarken Kur'an-ı Kerim'de ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin der Cenab-ı Hak. Bir tespit yapar. Biz seni rahmet olarak gönderdik. Kime? İnsanlara değil, alemlere. Yani alem denilen şey bugün insanoğlunun bildiği, bilmediği, keşfedebildiği, keşfedemediği, belki gelecekte daha keşfedeceği tamamını içine alan bir kavram. Bütün mahlukatı, bütün varlığı, bütün var edilmiş her şeyi ifade eden bir kavram. Bu alemin içerisinde ifade ettiğimiz gibi biz öncelikli olarak insanı konuşuyoruz, insanı biliyoruz. Ve insan seçilmiş olması bakımından da diğer mahlukların üstünde tutulmuş bir yönüyle. Bu seçilmişlik nerede? İşte bu seçilmişlik ifade ettiğimiz gibi insanın yeryüzünün son sakini olması, insana akıl verilmesi, irade hürriyeti verilmesi, insanın Allah'ın kendi halaktuhu bi yedeyye diye ifade buyurup kendi elimle var ettim, yarattım. İnsanın yaratılışını özellikle bütün mahlukat kendi yaratmış olmasına rağmen insan için bunu özellikle ben kendi elimle yarattığım vurgusunu yaparak insana özel bir yer ayırması. Yine Kur'an'da ahseni takvim olarak yaratıldığına vurgu yapılması. Diğer mahlukatın insanoğlunun emrine verildiği vurgusunun yapılmış olması göstermektedir ki öncelikli bizim merhameti göstereceğimiz birinci grup insandır. Çünkü bu halkalama, bu sıralamada biz merhamet sınırını, merhamet ölçeğini taşmaya başladığımız an esasen merhamet etme kabiliyetimizi de yitirmeye başlıyoruz. Yani ölçü, denge kaymaya başladığı an o denge kaybı her yerde kendisini hissettirmeye başlıyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bugün konumuz merhamet. Tabii biz bu merhameti öncelikli olarak insana göstereceğiz. İnsana bir hakkın merhameti gösterdiğimiz an bu merhamet hemen bir alt halkadaki diğer canlılara doğru yayılacak. Burada bir denge oturtturduğumuz an bu dengenin güzelliği aşağıya doğru yansıyacak. Hı hı. O bakımdan bugünün insanı şöyle bir dengesizlik yaşıyor. Bazen merhamet ölçeği kaybolunca insana merhamet ettiğini zannediyor, insanı öncelediğini zannediyor, diğer varlıkları yok sayıyor, onlara merhametsizlik gösteriyor. Oradaki merhametsizlik aslında insana olan merhametini de yok ediyor. Bazen insan insanı dikkatten düşürüyor, diğer canlılara merhamet ediyor gibi gözüküyor, onları önceliyor. İnsanı göz ardı ediyor ve nitekim bugünün dünyasında bunun çok örneklerini görüyoruz. İnsan hayatını çok ucuzladığı zamanlar var. Bazen işte bir balina çok ciddi şekilde insanlığın gündeminde hayatı yok edilen bir varlık haline dönüştürülüyor. Bakıyorsunuz öbür tarafta insanlar harıl harıl bombalarla öldürülüyor. Burada bir dengesizlik var. Bazen bakıyorsunuz insana merhamet ediyor gibi gözüküyor. Bu sefer diğer varlıklara olan canlılar olan merhametini kaybediyor, hunharca onları katlediyor. İşte kış mevsim içerisindeyiz. Onlara küçük bir merhameti esirgiyor. Su vermekten, yiyecek vermekten ya da donup ölen hayvanı tutup bir koruma altına almak gibi çok basit, ufak müdahalelerle halledilebilecek merhametlerden yoksun olabiliyor insan. O bakımdan Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de özellikle insanı muhatap alarak vahyettiği bu kitapta diğer mahlukatın hemen hemen birçok katmanıyla ilgili bize bilgi veriyor. Mesela birkaç örnek verelim. Kur'an'da bazı surelerin isimlerinin diğer canlıların isimlerinden mülhem olarak verildiğini görürüz. Kur'an'ın ikinci suresi Bakara suresidir ve Kur'an'ın en uzun suresidir. Bu Bakara ne demek? İnek, İnek demektir. Evet. Kur'an'da Nahil suresi vardır. Nahil ne demektir? Arı demektir. Kur'an'da Ankebut suresi vardır. Ankebut ne demektir? Örümcek demektir. Kur'an-ı Kerim'de Fil suresi vardır. Fili zaten biliyoruz, bizim kullandığımız bir isimlendirme. Bütün bu isimlendirmelere baktığımızda aslında bu hayvanların isimleri verilen bu surelerde insanların dikkatleri bir şeylere çekilir. Bir ibret noktalarına vurgu yapılarak bunlar anılır. Bakara denilen o surede, bu isim verilen suremizde insanoğlunun sahip olduğu o inek üzerinden onu Allah için feda edip edemeyeceği noktasında bir sınava tabi tutulur insanlar. Ve bu sınavı geçtiler mi geçmediler mi, yani insan sahip olduğu malla imtihanını Kur'an bu örnek üzerinden insanların dikkatine sunar. Ankebut suresine bakarsınız, insanların sahip olduğu ev, dünyada benim dediği şeylerin aslında gerçekte insanın olmadığına vurgu yapılır. Tıpkı örümceğin evi gibi her an elinden alınabileceği uyarısı yapılır. İşte Fil suresinde benzer şekilde Ebrehe'nin ben çok güçlüyüm, çok kuvvetliyim, bana kimse karşı gelemez dediği bir ortamda, o koca koca iri iri hayvanlarla bir şehre, Mekke'ye saldırdığı bir ortamda, tam aksi küçücük yine bir başka kuşlarla, ebabillerle bu güçlü hayvanların durdurulduğu örneğini verir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada insanoğluna bir güç hatırlatması yapar. Gerçek gücün insanda değil, esasen insana veren Rabbinde olduğunu hatırlatır. Bu aynı zamanda şu demektir. Cenab-ı Hak bize rahmetini ve merhametinin alametlerini burada gösterir. Hazreti Peygamber'e biz seni rahmet olarak gönderdik derken de Hazreti Peygamber'in burada davranışlarına bakmamız lazım. Yani merhameti biz hangi ölçekte aldık? Bir önceki sohbetimizde de kısmen bu noktalara vurgu yapmıştık aslında. Mesela bir Hazreti Peygamber'in Taif dönüşündeki yaşadığı örneği anlatmış idik. Hazreti Peygamber'in hakeza insanların sahabelerden birisi bir karşılıklı vuruşma ortamında İki tarafta birbirini öldürebilecek durumdayken sahabe üstün gelip karşıdaki müşriği yere yatırdığında hemen kelime-i şehadet getirir. Müslüman oldum der. Tabii bu alt eden Müslüman bu Müslümanlığını sahte bir Müslümanlık olarak okur. Kılıcıyla onu öldürür. Olay Hazreti Peygamber'e intikal ettiğinde burada Hazreti Peygamber'in tepkisi önemlidir. Kalbini yarıp açıp baktın mı?
Gerçek niyetini bilmiyoruz.
Gerçek niyetini bilmiyoruz. Dolayısıyla burada bu merhametin, toleransın, affetmenin sınırını göstermesi bakımından önümüzde çok önemli bir örnektir. Hatta bu sahabe daha sonraki kendi hatıralarında anlatır ki keşke ben Hazreti Peygamber'den böyle bir hitabı duymasaydım da o zaman Müslüman olmuş olsaydım der. Yani o güne kadar ki hayatında Müslümanlara bu kadar destek veren, savaş ortamında, cenk ortamında göğüs göğüse çarpışan bu Müslüman, Hazreti Peygamber'in böyle bir uyarısı, böyle bir hitabı bile onu çok ciddi şekilde üzer. Yani üzme derken burada bir mahcubiyet pişmanlık yaşar, bir pişmanlık yaşatır. Yoksa Hazreti Peygamber'in sözü bir üzme sözü
kendi
değildir.
Kendi yaptığı eylemden dolayı
böyle bir pişmanlığa sevk eder. Ve o gün Müslüman olsaydım ifadesi dillerinden dökülür. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in yetiştirdiği insanlar hakikaten bu manada bir uçtan alınıp öbür uca taşınmış gibidir. Mesela Hazreti Ömer kendi hatıralarında bunun olmadığı ile ilgili son dönemde bazı yazılıp çizilenler var ama kendi ifadesi kayıtlara geçmiş şeydir. Kendi kızını diri diri toprağa gömerken ki gözyaşı Hazreti Ömer'e yansır ve niçin bu gözyaşı sorulduğunda kendi kızını örnek olarak verir. Ben onun üzerine toprak atarken o benim üzerimdeki o toprakları silme gayreti içerisindeydir der. Hatırladıkça gözyaşı döker. Bu Ömer'i Hazreti Peygamber buradan alır, kıyamete kadar gelecek insanlığın önüne bir merhamet abidesi, bir adalet abidesi olarak yetiştirir. Çok ilginçtir bu. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber'in rahmet olarak gönderilmesini biz buralarda bu davranışlarında, kendi kişisel davranışlarında, kendi kişisel muamelerinde çok açık bir şekilde görebiliriz. Mesela bu Nahl suresindeki örnek çok ilginç örnektir. Düşünün ki çok bizim bugünkü hayatımızda çok basite alacağımız bir tavır, davranış gibi yansır. Ama Süleyman Aleyhisselam ordusuyla gitmektedir. Karıncaların kendi işlerindeki lideri Süleyman geliyor ama yuvalarınıza çekilin ki askerlerinin, atlarının şeyiyle zarar görmeyesinizdir diye hitap eder. Bu hitabı malumunuz Hazreti Süleyman Aleyhisselam diğer mahlukatın
dilini
de bilen, Cenab-ı Hakk'ın bu nimetle nimetlendirdiği bir peygamberidir. Hazreti Süleyman tebessüm eder ve bu nimete karşı hemen yönelir Rabbine, bu nimeti kendisine bahşetmiş olmasından dolayı hamdini ifade eder. Burada iki nokta vardır. Bir, aslında biz farkına varsak da varmasak da şu yeryüzünde diğer varlıkla paylaştığımız bu alemde dilini biliyor olsak da bilmiyor olsak da, idrakinde olsak da olmasak da biz birbirimizin farkındayız. Biz ötekini biliyoruz ama öteki bizi bilmiyor durumda. Onlar kendi dillerince bizim bazen şerrimizden, bazen güzelliklerimizden haberdarlar ama biz onların halinden haberdar değiliz. Bu bir bu mesajı veriyor. İki, Hazreti Süleyman gibi güçlü hem peygamber hem devlet idarecisi hem de mahlukatın diline vakıf tam insanın elde edebileceği bütün güçleri, yeryüzünde sahip olabileceği bütün güçleri elde ettiği bir ortamda bu gücü kullanırken Rabbine yönelip hamd edebilme, esasen bu gücün kendisinden değil o gücü verenden olduğunun idrakini Kur'an bize önümüze mesaj olarak verir. İşte bugün dünyasında bizim esasen buna ihtiyacımız var. Yani ülkeler anlamında da. Bugün yeryüzünün nimetleri için insanların birbirini yok ettiği, savaşların çıktığı, enerji için, petrol için, sair Cenab-ı Hakk'ın bize bedava verdiği, hiçbir cehdimiz, hiçbir gayretimize ihtiyaç hissedilmemiş nimetler için işte yerin, denizin altından gazlar bulunuyor, bu gazlar için savaşlar veriliyor. Toprağın altından petrol bulunuyor, bu toprak petrol için savaşlar veriliyor. Güneşin enerjisinden istifade ediliyor, enerji üretiliyor, bunun için savaşlar veriliyor. Bunların hiçbirisini insanlar kendiler mi kazandı? Değil. Cenab-ı Hakk'ın hazır verdiği nimetler idi. İşte hazır verilmiş nimetlerin paylaşımında bile biz bu varlık kategorisinin en üstünde yer alan insana merhameti kaybediyoruz. İşte imtihan dediğimiz şey burası. Merhametin hatırlanması gereken noktalar burası olduğunu biz tekraren Hazreti Peygamber'in biz seni rahmet olarak gönderdik mesajı üzerinden yeniden okumamız gerekiyor. Ama çok acıdır ki biz bu peygamberi de maalesef yerli yerinde temsil edemedik. Merhametiyle temsil edemedik.
Anlayamadığımız için.
Emniyetiyle temsil edemedik. Aslında anlamadığımız da söylenemez. Yani Hazreti Peygamber'in emin insan olması noktasındaki verdiği fotoğrafı bugün çok anlatıyoruz. Ya mesele bir noktada anlatılma meselesi olduğu kanaatinde değilim ben. Yani televizyonlara çıkın, sayısız dini programlar var. Camilere gidin, camilerde sohbetler var.
Ben bunu şey
ellerimizde
gibi görüyorum.
Yayınlar var, sosyal medya imkanları var.
Ama ezber bir bilgi gibi görüyorum artık. Yani gerçekten onun gönlünü anlamak çok başka bir şey. Yani okuyarak anlaşılacağını düşünmüyorum ben. Hazreti Peygamber konusunda hep şeyi düşünüyorum. O kadar yüce bir makama ulaşmış, bizim göremediğimiz şeyleri, hissedemediğimiz şeyleri hissetmiş ama gelmiş yeryüzünde. Yani ulaştığı şey o kadar yüksek ve büyük ki ama geliyor bizim sıradan insanlar. Evet, o şartlarda yaşıyor.
Ve çok asgarisi üzerinde bir ömür sürüyor.
Evet.
Kızı geliyor işte elleri inciniyor. Artık ekmek yapmaktan, o değirmeni çevirmekten elleri yıpranıyor. Babacığım bir tane cariye desteği alabilir miyim diyor. Kızının bu isteğini geri çeviriyor. Kendisi günlerce bazen aç kalıyor. Sofrasına dışarıdan bir ikram geliyor. O ikram geldiği an yine dışarıdan bir ihtiyaç sahibi geliyor, talepte bulunuyor. Kendi yemediğini anında paylaşan bir peygamber. Yani Hazreti Peygamber bize aslında hayatıyla şunu öğretmiş idi. Biz o noktadan ilerleyemedik. Dünya malının bize hükmetmemesi, bizim ona hükmetmemiz. Hedefin dünyalık değil, bu dünyanın arkasında hedeflenen nimetler olduğu, bunun da ötesinde Rabbin rızası olduğu gerçekliğinde sağlıklı bir ilerleme yapamadık. İşte burada da biz nimetlerin yukarıdan aşağıya doğru sıralamasında dengeyi kaybettik. Burada nimet sıralaması yaptığınızda Rabbin rızası en üstte yer alır. O rızanın altında cennette vaat edilen o nimetler yer alır. Onun altında şu dünyada bizim kavgasını verdiğimiz nimetler geçici dünya nimetleri olarak sizin sınav olanınız denilerek Kur'an'da bize takdim edilir. Ama biz sanki bunları biz sınav malzemeleri değil, amaç malzemelerine dönüştürdük. Para öyle oldu, evimiz öyle oldu, arabamız öyle oldu, makamlarımız öyle oldu, beşeri münasebetlerimizdeki ilişkilerimiz buna dönüştü. Yani biz bu varlık kategorisindeki en alt sırada yer alması gerekeni en üste taşıdık. En üste taşıyan bizim gündemimizden düştü doğal olarak. Bu böyle bir karışıklık ister istemez böyle bir sıkıntı alanını önümüze koydu. Çünkü siz kullandığımız malzemelerde de böyledir. Yani bir cihazın kullanım malzemesinde üst sıradaki maddeyi değil de en altta dikkat edilmesi gerekeni işletir hale gelirseniz bir müddet sonra cihaz bozuluyor. Yani bizim ürettiğimiz malzemelerde bile bu böyle oluyorsa, en mükemmel malzeme olan insanın kendi hayatında bunun böyle tezahür etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Çünkü insan maddeden müteşekkil, maddeden ibaret bir varlık değil. İnsanın bir ötesi var, insanın bir ruhu var, insanın bir duygusal boyutu var. Bugün bilim insanları ifade ediyorlar ki insanın duygusal zekası anne karnıyla 7 yaş arasında tamamlanır diyorlar. Bugün önümüze koydukları tespitler bunlar. Ama biz bu duygusal zekanın tamamlandığı süreç içerisinde acaba çocuklarımızın bu duygusal dünyalarını merhametle, sevgiyle, güzel şeylerle besleyebiliyor muyuz? Besledik mi? Tam tersi biz bu yaşlar bizim ihmal ettiğimiz yaşlardır. Kendi kendine büyüsün. Çok önemli değil. Yani her türlü muameleyi yapabiliriz. Yalansa da yalanı öğretebiliriz. Bazen çocuklarımıza biz farkına varmadan çok güzel yaptığımızı zannederek o yaşlarda yalanı kodluyoruz. O yaşlarda merhametsizliği kodluyoruz. O yaşlarda diğer varlıklarla kurması gereken ilişki boyutunda ki güzellikleri vaktinde ve zamanında duygusal boyutta da bilgi boyutunda da aşılamaktan uzak kalabiliyoruz. Süreç böyle işleyince tamamlanmış bir süreçle yola çıkmış oluyorsunuz bu sefer. İyi kodlanmamış bir süreçle yola çıkıyorsunuz. O zaman işte merhametsizlik tezahür ediyor. Yine Hazreti Peygamber hani bir sahabe geliyor ya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocukları öpüp okşadığına şahit olduğunda benim şu kadar çocuğum var hiçbirini öpmedim tepkisini veriyor sahabe. Hazreti Peygamber'in verdiği cevap ilginçtir. Yine konumuzla iltibatlı bir cevaptır. Merhameti Allah senin kalbinden söküp aldıysa ben ne yapabilirim ki? Yani buradan Allah'ın söküp alması şudur. Yoksa Allah'ın bu kula bir merhametsizlik gösterdiği değil. Anlamında değil. Davranışlarıyla bunu bitirdi. Allah koymuştu bunun kalbine. Herkese bunu öz olarak yüklemiş idi. Ama siz bu özü kendi tavır, davranış, seçim ve iradenizle ortaya koyduğunuz davranışlarla yok ettiniz. Yok edince bir şey kalmadı. Allah'ın verdiğini bitirdin sen. Dolayısıyla bu bitmiş şeyle bundan başka bir davranış olmaz. Şunu demek istiyorum. Duygusal boyutta çocukların o iyi kodlanması gereken süreçte bu kodlama doğru bilgilerle yapılamamış ise o zaman ortaya çıkan iş merhametsizlikten öteye geçmiyor. O yüzden bizim ceddimiz diğer varlıklara merhamette o kadar farklı vakıflar kurmuşlar ki. Geçen ben sosyal medyada şöyle bir bilgiye şahit oldum. Çorumlu kiremit üreticileri şöyle bir kiremit üretmiş diye yansımış. Kiremitlerin üzerine kuş yuvası şeklinde dizayn yapmışlar. Ne kadar güzel bir fikir. Yani hayvanı hem en üstte tutuyorsunuz. Size olabilecek işte getirdiği, kullandığı alanla ilgili her türlü onun zararından uzak kalıyorsunuz. En üste taşımış oluyorsunuz. Hem de ona yukarıda bir yuva imkanı sunuyorsunuz. Bunlar çok önceden düşünülüp bizim hayatımızda olması gereken şeylerdi. Ama biz yeni yeni bu tarafa doğru evriliyoruz. Biz çocuklarımızı bu manada bu güzel duygu, inanç, güzel değerlerle donatmaya da yeni başladık. Yani biz müftülükler olarak şu anda biz Çankaya Müftülüğü olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarımız var bizim. Bu 41-42 sınıfa doğru yükseldi. Bu yaklaşık 700-800 çocuğa ulaştı. Ama Çankaya'daki o yaştaki çocuk sayısı bundan ibaret değil. Yani biz bu çocuklara daha bu yaşlarda değerler eğitimini, ötekiyle kurması gereken ilişkiyi, nereden geliyor, nereye gidiyor, Allah'ını, peygamberini, annesini, babasını, içinde bulunduğu devleti, toplumu, o değer diye bizi biz yapan unsurlar nelerdir? O yaşta mümkün mertebe kodlamaya çalışıyoruz ki kötülüklerden, yalandan, her türlü insanı duygusal anlamda ileriki yaşlarda yıpratacak, yok edecek şeylerden de uzak tutmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir yerlerden başlamamız gerekiyor. Biz öteden beri bu değerleri bu yaşta değil, her şeyin bitip tamamlandığı süreçte verme derdine düştük. Hı hı. Öyle yaptık, süreci öyle işlettik. Ama bu sürecin meyveleri de işte bu oldu. Yani sokağa çıktığımızda, akşam televizyonları açtığımızda bir takım olumsuzluklar ister istemez duyuyoruz. Tabii bizi şu da karamsarlığa itmemeli. Yani Türkiye 82 milyonluk bir nüfusa sahip geniş bir ülke. Akşam bu 82 milyonun içinden farklı noktalarda yaşanmış en olumsuz örnekler toplumun getiriliyor, önüne de takdim ediliyor. Bu toplum da bundan ibaret değil. Yani hocam, hayatın gerisinde çok güzellikler var.
Çok güzellikler var ama ben hı-hı. son yıllarda buyurun. O haberlerde izlediğimiz gerek insana gerek işte hayvana, diğer canlılara yapılan o şiddetler, dizilerde, filmlerde bunlar ne kadar çok yayınlanırsa insanların da o kadar çok kanıksadığını düşünüyorum artık.
Kötü örnek oluyor kötü, bunlar.
Evet, kanıksıyoruz. Teşvik edici. Yani teşvik ediciliği bir yana artık gördüğünüz zaman da yani şimdi üzüntüyü bakıyoruz Orta Doğu'da, Suriye'de mi? O kadar insan Irak oluyor. Savaşı'nı falan hatırlıyorum ben.
Arkan'a keza öyle.
Tabii.
Doğu yani, Türkistan öyle.
İlk son duyduğumuz zamanlarda ben yani küçüktüm ya da gençtim. Daha lise, ortaokul çağlarındaydım. Irak Savaşı'nda falan çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Ama artık o kadar toplu ölümler oldu yaşandı ki, duyduk ki yani artık şeymiş. Kanıksıyoruz. Yani çok üzücü bir şey. Haberlerde biz de okuyoruz. İşte Suriye'de, Irak'ta bir patlama oluyor. 15-20 kişi öldü diyor. Okuyoruz ve geçiyoruz. Hiçbir şey hissedemiyoruz işte, artık. Bu çok kötü.
Bu hissizlik, varlığın en değerlisi üzerinde kaybettiğimiz bu hissizlik, diğer varlıkları zaten varlık olarak görmemeye götürüyor insanı. İstediği zaman öldürebilir, istediği zaman üstüne basabilir, aç bırakabilir, yok edebilir, işkence edebilire getiriyor. Niye? Çünkü siz bu halkanın en üstünde en değerlisine olan merhametinizi, duygunuzu yitirmeye başlarsanız oradaki duygu kaybı aşağıya doğru çok daha tehlikeli bir şekilde yansımaya başlıyor. Evet. İşte biz aslında insanı tüketmiş oluyoruz. Buna dikkat etmek gerekiyor. O yüzden bizim dinimizde şöyle bir ölçüde konmuş. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Bir taraftan da kötünün reklamı hoş görülmemiş bizim dinimizde. Setti zerai diye bir ölçü konmuş. Yani insana zarar verecek, insanı olumsuz manada etkileyecek şeylerden insanın uzak tutulması. Bu görsel anlamda, bu bilgisel anlamda, bu duygusal anlamda.
Niye öyle? Şimdi bilim insanları yine evet. açıklıyor. Gerçekten zihni tetikleyen bir şey.
Değil mi?
Zihni tetikliyor. Yani, o potansiyel, insanda her türlü potansiyel vardır. Neyi beslerseniz o büyür. Bunlar da besleyen şeyler. O kötülüğü
onunla beslediğimiz evet. an doğal olarak yapmaya başlıyor.
Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Hırsızın aklına taş düşürme falan diye. Böyle şeyler de vardır. Yani hiç aynen yapmayacak aynen. olan bile yapıyor. Duyuyoruz aynen. işte. Aynen. Birisi annesini öldürmüş atıyorum bir akıl hastası falan. Ve sonra o haberlerin peş peşe geldiğini duyuyoruz. Bunlar tesadüf değil.
Değil.
Tetikleniyor. Kesinlikle.
Aynı örnekten hemen kısaca şunu geçelim. Türkiye'de mesela bu kadın cinayetleri evet. yani aile içerisindeki yaşanan şiddet konusu ilk gündeme geldiğinde çok ufak tefek vakalar ve bu şiddetler biraz da ufak diye tanımlayabileceğimiz boyuttaki şiddetlerdi. Ama şimdi şiddet o noktaya geldi ki yani işkence ederek öldürüyor. Artık öldürmeyi geçtik. İşkence ederek öldürme noktasına gelindi.
Evet.
Biz bu ilk defa gündeme bunu taşırken hangi amaçla taşımıştık? Bu işi yok etmek olmasın, üzere taşımıştık. Evet. Olmasın diye taşımıştık. Ama o taşıdığımız haberler, o toplumun önüne koyduğumuz görseller ifade ettiğiniz boyutta bizi buraya kadar getirdi.
Artık gerçek kurgudan daha çok şaşırtıyor bizi.
Aynen
yani kurgulasak bu kadar
olmazdı.
Vahşeti falan kurgulayamayız yani doğru, maalesef. Doğru. Peki hocam bir de açılışta kıştan bahsettik. Böyle hı-hı. çok sert bir soğuk havanın hakim olduğu günlerden geçiyoruz. Hayvanlara, toprak, diğer canlılara falan neler yapabiliriz? Ya ben şikayet ediyoruz insan olarak çok soğuk dayanamıyoruz diyoruz ama hep aklımda onlar var.
Ve olmalı bence.
Olmalı
çünkü
evet.
Şöyle bir hadis-i şerif var. Hazreti Peygamber diyor ki hayvanlar olmasaydı size gökten yağmur inmezdi diyor.
Evet, rahmeti kesiyor.
Rahmet
evet.
Her şeyin ölçüsüdür. Çünkü yağmuru durdurduğunuz an yeryüzündeki bütün nimetleri bitirdiniz demektir. Evet. Her şey sıfırlanmış demektir. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber diyor ki bize burada diğer canlılarla paylaşırsanız, onlara ikram eder, onlara bakar, onları gözetir, onları korursanız bu nimet devam eder mesajı veriyor aslında bize. Dolayısıyla böyle bir mevsimde işte o canlıların aç kaldığı, soğuktan donduğu, üşüdüğü, susuz kaldığı ortamlarda her Müslüman kendi imkanı ölçeğinde, her insan kendi vicdanı ölçeğinde onların bu ihtiyaçlarını gidermelidir. Bazen bu camınızın önüne koyacağınız bir suyla, bir yemle, bu işte deminki verdiğimiz örnekte olduğu gibi çatıya koyduğunuz kiremitteki bir yuva imkanıyla, sair herkesin önüne bir imkan çıkar. Yani bazen hiç beklemezsiniz yolda giderken bir canlının elinden tutup tabir yerindeyse onu bir selamete erdirme imkanınız olur. Bu bazen aracınızla yolda ilerliyorsunuzdur, hızınızı kesmek suretinde olur. Bu bazen bir yerden geçiyorsunuzdur, bir örtü vardır üzerine örtmek şeklinde olur. Bu bazen yaralanmıştır, alıp götürüp bir yerde tedavi ettirmek şeklinde olur. Ama mutlaka her insanın kendi dışındaki bir canlı. Bu insan olsun, diğer mahlukat olsun hiç fark etmez. Ona verebileceği zarardan öncelikli olarak uzak durduktan sonra ona verebileceği faydayı dikkate alıp o fayda çerçevesinde hareket etmesi.
Evet.
İnsan olmanın, insan olarak yaratılmanın hepsinin ötesinde Hazreti Peygamber'in ümmeti olmanın olmazsa olmazıdır.
Evet. Mülkün sahibi biz değiliz.
Evet.
Bize verileni paylaşmak zorundayız.
Cenab-ı Hak bize bu kadar isyanımıza, bu kadar hatamıza, bu kadar yanlışlarımıza,
rağmen,
bu kadar tekrar tekrar aynı yerden ısırılmamıza rağmen bizi nimetlendiriyor, rızıklandırıyor. Bizi yaratana bakıp onun davranışını bizim altımızdakilere sergileme erdemini göstermemiz lazım.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Değerli dinleyenler, Çankaya Müftüsü Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.